Ayrım 7.
Eğer dioptrik ve meteorların başında sözünü ettiğim sorunlardan, kimileri ilk bakışta onlara sayıltılar dediğim ve tanıtılamalarıyla ilgilenmiyor göründüğüm için darıltıcı gelecek olursa, o zaman bunları bütünlükleri içinde dikkatle okuma dayancı gösterilebilir ve doyum verici bulunacaklarını umuyorum. Çünkü bana uslamlamalar karşılıklı olarak öyle bir yolda bağıntılı görünüyor ki, tıpkı sonrakilerin nedenleri olan öncekiler tarafından tanıtılanmaları gibi, öncekiler de etkileri olan sonrakiler tarafından karşılıklı olarak tanıtılanırlar. Ve bunda mantıkçıların bir döngü dedikleri yanlışlığa düştüğüm sanılmamalıdır. Çünkü deneyim bu etkilerin büyük bölümünü çok pekin kıldığı için kendilerinden onları çıkarsadığım nedenler onları tanıtlamaya olmaktan çok açıklamaya hizmet ederler. Ama etkiler tarafından tanıtlanan nedenler için durum tam tersidir ve onlara sayıltılar dememin biricik nedeni yukarıda açıkladığım o ilk gerçekliklerden türetilebileceklerini düşündüğümü göstermekti. Ama bir başkasının 20 yılda düşünmüş olduğu her şeyi kendilerine yalnızca bir iki sözcükle söylenir söylenmez bir günde öğrenilebileceklerini imgeleyen, oysa gerçekte ince anlayışlı ve çevik oldukları denli de yanılgıya açık ve gerçekliği kavramaya yeteneksiz belli kafalar, bu nedenle benim ilkelerim diye gördükleri şeyler üzerine aşırı bir felsefi yapı kurma fırsatı bulamasınlar diye bunu yapmayı özellikle istemedim. Çünkü bütünüyle benim olan görüşlere gelince, eğer nedenleri üzerine iyice düşünülürse, onların benzer konular üzerine savunulabilecek, tüm başkalarından daha az olağan dışı ve daha az paradoksal görünecek denli, yalın ve sağduyuya uygun bulunacaklarına öylesine inanıyorum ki, yeni olmalarından ötürü bağışlanmalarını dilemeyeceğim. Ve giderek herhangi birinin ilk buluşçusu olmakla değil ama yalnızca onları benimsemiş olmakla övüneceğim. Ve bunun nedeni başkaları tarafından savunmaları değil ne savunmamaları değil. Ama yalnızca usun beni onların gerçekliğine inandırmış olmasıdır. Sanatçılar dioptrikte açıklanan buluşu hemen yerine getirmeseler bile bu yüzden kötü olduğunun söylenebileceğini sanmıyorum. Çünkü herhangi bir ayrıntıyı atlamaksızın betimlediğim düzeneyi yapmak ve ayarlamak için büyük beceri ve alışkanlığın gerekli olması ölçüsünde ilk girişimlerinde başarılı olmalarına birinin yalnızca önüne iyi bir nota kitabı koyulduğu için bir günde ustalıkla ut çalmayı öğreneceğini düşünmekten daha az şaşırmayacağım. Eğer öğretmenlerimin dili olan Latince'de değil de ülkemin dili olan Fransızca'da yazıyorsam bunun nedeni eksiksiz aralığı içindeki doğal uslarından yararlanacak olanların görüşlerimi yalnızca eskilerin yazılarına inananlardan daha iyi yargılayabilecekleri umudunda olmamdır ve sağduyuyu çalışma ile birleştirenlere yargıçlarım olmalarını yalnızca kendilerinden isteyebileceğim o insanlara gelince inanıyorum ki uslamlamamı bir halk dilinde açımladığım için izlemeye yatsıyacak denli Latinceden yana eğilim göstermeyeceklerdir. Geri kalanına gelince, burada gelecekte bilimlerde yapmayı umduğum ilerleme konusunda daha tikel noktalardan söz etmeyi istemiyorum. Ne de kamuya hiç kuşkusuz yerine getirmeyi başaramayacağım herhangi bir konuda söz vermeyi istiyorum. Ama yalnızca şunu söyleyeceğim ki, yaşamda geri kalan zamanımı doğanın belli bir bilgisini kazanmak için çabalamaktan başka hiçbir şey için kullanmamaya kararlıyım. Bu bilgi öyle bir türde olacaktır ki, tıp konusunda şimdiye dek erişilmiş olanlardan daha güvenilir kurallara ulaşmamızı sağlayacaktır. Ve eğilimim başka herhangi bir tür uğraştan, özellikle kimilerine ancak başkalarına zarar vererek yararlı olabilecek uğraşlardan öylesine uzaktır ki, eğer belli durumlar beni onları kullanmaya zorlamış olsaydı sanırım bunda başarılı olamazdım. Bununla öyle bir bildirimde bulunmuş oluyorum ki, bunun bana kendimi dünyada dikkate değer kılma açısından yararlı olmayacağını çok iyi biliyorum. Ama ne olursa olsun, öyle olma gibi bir isteğim yok. ve beni kayırarak zamanımı hiçbir engelleme olmaksızın kullanabilmemi sağlayan insanlara olan borcumu, her zaman bana dünyadaki en onurlu konumu önerebilecek olanları olduğundan daha büyük göreceğim. Spinoza, İnsan Anlığının İyileştirilmesi Üzerine inceleme. Okura anımsatma. Burada anlığın iyileştirilmesi üzerine iyilik bilir okura tamamlamadan sunduğumuz incelemeyi yazar yıllar önce yazmıştı. Onu tamamlama amacını her zaman taşımış olmasına karşın başka sorunlar tarafından engellendi. Ve sonunda ölüm tarafından alınınca onu dilediği gibi bir sona getiremedi. Ama gerçeği içtenlikle arayanlara yararının hiç de az olmayacağından kuşku duymadığımız, eşsiz ve yararlı birçok şey kapsadığı için bunu sizlerden esirgemeyi istemedik. Ve bu yüzden sizin de çalışmada karşılaşılacak bulanık, henüz işlenmemiş ve cilalanmamış birçok noktayı bağışlayacağınız umuduyla yalnızca bunları anımsatmayı istedik. Deneyim, bana sıradan yaşamda sık sık karşılaşılan her şeyin boş ve yararsız olduğunu öğrettikten sonra kendilerinden korktuğum her şeyin ruh onlar tarafından etkilenmedikçe kendinde iyi ya da kötü hiçbir şey kapsamadığını görünce sonunda gerçekten iyi olan ve kendini iletme gücünü taşıyan ve başka her şeyi dışlayarak ruhu yalnız başına kavrayan bir şeyin olup olmayacağını giderek bulunması ve erişilmesi bana sürekli en yüksek ve sonsuz bir mutluluk yaşatabilecek bir şeyin olup olmayacağını araştırmaya karar verdim. Sonunda karar verdim diyorum. Çünkü henüz belirsiz olan bir şey uğruna güvenilir olandan vazgeçmeyi istemek ilk bakışta akıllıca görünmedi. Ün ve varsıllığın kazandırdığı üstünlüğü görüyordum. Ve eğer kendimi içtenlikle başka ve yeni bir şeyin arayışına vereceksem, bu tür nesnelere erişmekten vazgeçmek zorunda kalacağımı biliyordum. Eğer en yüksek mutluluk olası ki birincilerde yatıyorsa, o zaman onu zorunlu olarak yitireceğimi anladım. Ama eğer onlarda yatmazken çabamı yalnızca onlara yönetecek olsaydım, o zaman da en yüksek mutluluğa erişemeyecektim. Bu yüzden yeni bir yaşam ilkesini ya da en azından bunun pekinliğine ulaşmamın, yaşamımın düzenini ve olağan gidişini değiştirmeksizin olanaklı olup olmadığı üzerine düşündüm. Ve bu uğurda boşuna çabaladım durdum. Çünkü yaşamda en sık karşılaşılan ve insanlar tarafından onların davranışlarından görüldüğü gibi en yüksek iyilik sayılan şeyler üç başlık altında sıralanabilir. Varsıllık, ün ve duyu hazları. Anlık bu üçü tarafından öylesine karıştırılır ki neredeyse onlardan ayrı bir iyilik üzerine düşünemez olur. Ve duyusal hazlar söz konusu olduğunda ruh onlar tarafından sanki iyi bir şeyde dingillik buluyormuş gibi öylesine büyülenir ki başka herhangi bir nesneyi düşünme yeteneğinde engellenir. Ama bu tür hazlar doyurulduğunda arkadan en büyük hüzün gelir ve onunla anlık durdurmazsa da rahatsız olur ve aptallaşır. Onur ve varsıldıklar peşinde koşma da benzer olarak anlığı karıştırır. Özellikle en yüksek iyiliği oluşturdukları sanıldığı ölçüde bu tür nesneler salt kendileri uğruna aranacak olursa, ün durumunda anlık çok daha fazla soğurulur. Çünkü ün her zaman kendinde iyi olarak ve her şeyin ona yönelmesi gereken en son erek olarak görülür. Dahası varsıllık ve üne erişmenin arkasından duysal hazlar durumunda olduğu gibi pişmanlık gelmez. Tersine her ikisinde de kazanç arttıkça onlardan duyulan haz arttığı için sonuçta hem birini hem de ötekini daha da arttırmaya itiliriz. Ama umutlarımız boşa çıkacak olursa en derin üzüntülere düşeriz. Son olarak, ün ona erişmek isteyenleri yaşamlarını başka insanların görüşlerine göre düzenlemeye, genellikle onların kaçındıklarından kaçınmaya ve genellikle onların istediklerini istemeye zorlama gibi daha öte bir engel yaratır. Tüm bunların yeni bir yaşam ilkesi için çabanın yolunda engeller olacaklarını, daha doğrusu birbirlerine, yani birinin ya da ötekinin zorunlu olarak terk edilmesine götürecek denli karşıt olduklarını görünce hangisinin benim için daha yararlı çıkacağını araştırmak zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi, belirsiz bir şey uğruna sağlam bir iyiliği bile bile elden kaçırıyor gibi göründüm. Ama sorun üzerine biraz düşündükten sonra ilk olarak şunu buldum ki, o şeylerden vazgeçerek yeni bir yaşam ilkesini kavramakla söylenmiş olanlardan çıkarabileceği gibi kendi duası açısından belirsiz bir iyilikten vazgeçerek ve bunu duası açısından belirsiz değil çünkü değişmez bir iyiliği arıyordum ama yalnızca erişilmesi açısından belirsiz olan bir iyilik uğruna yapacaktım. Daha öte düşünce beni eğer gerçekten sorunu temelden irdeleyebilirsem Pekin bir iyilik uğruna Pekin kötülükleri bırakacak olduğuma inandırdı. Böylece büyük bir tehlike içinde olduğumu gördüm ve kendimi tüm gücümle nedenli belirsiz olursa olsun bir çare aramaya zorladım. Tıpkı öldürücü bir hastalığa tutulmuş birinin eğer bir çare bulamazsa ölümün kaçınılmaz olarak geleceğini gördüğü zaman bütün umudunun bir çarede yatması ölçüsünde tüm gücüyle onu aramaya zorlanması gibi. Sıradan insanlığın peşinde koştuğu her şey yalnızca varlığımızı korumaya hiçbir çare bulmamakla kalmaz ama giderek kendilerine engeller olarak da gösterirler ve sık sık onları ele geçirmiş olanların ve her zaman onlar tarafından ele geçirilmiş olanların yıkımlarına neden olurlar. Çünkü varsıllıkları uğruna giderek ölüme dek zulme uğramış ve servet kazanabilmek için kendilerini sayısız tehlikeye atarak aptallıklarının cezasını yaşamlarıyla ödemiş çok fazla insan örneği vardır. Ünlerini kazanma ya da koruma uğruna en büyük sefilliklere katlanmış olanların örneklerinin sayısı da az değildir. Son olarak duysal hazza aşırı düşkünlük yoluyla ölümlerini hızlandırılmış sayısız insan örneği vardır. Tüm bu kötülükler mutluluk ya da mutsuzluğun baştan sona sevgiyle bağladığımız nesnelerin niteliğine bağımlı olmaları olgusundan doğuyor görünürler. Çünkü bir şey sevilmediği zaman üzerine hiçbir kavga doğmayacak. Yeterse hiçbir üzüntü, bir başkasının iyiliğine geçerse hiçbir kıskançlık, hiçbir korku, hiçbir nefret, tek bir sözcükle hiçbir ruhsal rahatsızlık duyulmayacaktır. Tüm bunlar daha önce sözü edilen nesneler gibi yitebilir. Olanın sevgisinden doğarlar. Ama bengi ve sonsuz bir şeye doğru sevgi ruhu arı bir hazla besler ve kendisi her acıdan özgüdür. Ve bu yüzden tüm gücümüzle istenecek ve aranacaktır. Gene de sorunu temelden irdeleyebilirsem sözlerini nedensiz kullanmadım. Çünkü üzerinde direttiğim nokta benim için bütünüyle açık olsa da bu nedenle tüm açgözlülüğü, duysal haz isteğini ve gururu hemen bir yana atamadım. Bir şeyi açıkça gördüm. Anlığım bu düşüncelerle uğraştığı sürece o şeylerden uzağa döndü ve ciddi olarak yeni bir yaşam ilkesi üzerine düşüncelere yöneldi. Ve işlerin bu durumu bana büyük rahatlık verdi. Çünkü kötülüklerin hiçbir çareye boyun eğmeyecek türde olmadıklarını gördüm. Gerçi bu dönemler başlangıçta seyrek ve çok kısa süreli olmuş olsalar da daha sonra gerçek iyilik benim için daha kolay tanınabilir oldukça daha sık ve daha kalıcı olmaya başladılar. Özellikle para kazanmanın, duysal hazın ya da ünün başka amaçlar için birer araç olarak değil ama kendileri uğruna istendikleri sürece yalnızca engelleyici olduklarını anladıktan sonra eğer araç olarak istenirlerse bir ölçü altında duracaklar ve zarar vermek yerine tersine yeri geldiğinde göstereceğim gibi uğruna istendikleri ereğe önemli ölçüde katkıda bulunacaklardır. Burada gerçek iyilik ile ne demek istediğimi ve ayrıca en yüksek iyiliğin ne olduğunu kısaca bildireceğim. Bunu doğru olarak anlayabilmek için gözden kaçırılmaması gereken şey iyilik ve kötülük terimlerinin göreli olarak anlamlı oldukları, öyle ki göz önüne alınan ilişkilere göre aynı şeye hem iyi hem de kötü denilebileceğidir. Tıpkı eksiksiz ya da eksik denilebileceği gibi. Kendi doğasında irdelenen hiçbir şeye eksiksiz ya da eksik denemez. Özellikle olan her şeyin doğanın bengi düzenine ve değişmez yasalarına göre olduğunu bildiğimiz zaman. Ama insan zayıflığını kendi düşünceleriyle bu düzene erişemezken gene de kişi kendisininkinden çok daha sağlam bir insan doğası tasarlar. Ve aynı zamanda kendisinin böyle bir dua kazanmaması için hiçbir nedenin olmadığını görür. Böylece onu bu eksiksizliğe ulaştırabilecek araçları aramaya götürülür. Ve buna ulaşmak için araç olarak hizmet edebilecek her şeyi gerçek bir iyilik olarak adlandırır. Ama bu en yüksek iyilik başka bireylerle birlikte eğer olanaklıysa böyle bir duaya ulaşmaktır. O duanın ne olduğunu, nasıl anlık ve duanın bütünü arasında var olan birliğin bilgisi olduğunu yeri geldiğinde göstereceğiz. O zaman uğruna çabaladığım erek budur. Böyle bir duayı kendim için kazanmak ve birçoklarının ona benimle birlikte erişmeleri için çabalamak. Daha açık bir deyişle, başka birçoklarının benim anladığım gibi anlayabilmesi ve böylelikle anlak ve isteklerinin benim anlak ve isteklerimle bütünüyle anlaşması için çabalamak benim mutluluğumun bir parçasıdır. Böyle bir amaca ulaşabilmek için ve ayrıca bu duayı olanaklı en büyük sayının en kolay ve en güvenilir yolla erişilebilmesini sağlayacak toplumsal bir düzeni oluşturmak için duayı bizi sözü edilen duaya ulaştıracak denli anlamak zorunluluğudur. Dahası ahlak felsefesinin ve çocuk eğitimi öğretisinin yardımını aramalıyız. Bundan başka ereğimize erişmek için sağlık hiç de önemsiz bir araç olmadığı için bütün tıp biliminde geliştirilmelidir. Ve pek çok güçlük sanatlar yoluyla kolaylaştırıldığı ve böylelikle yaşamda büyük ölçüde zaman ve rahatlık kazanabileceğimiz için mekanik bilimi de hiçbir biçimde küçümsenmemelidir. Ama her şeyden önce anlığı iyileştirmek ve onu başlangıçta olabileceği denli arılaştırmak için ve böylece şeyleri uygun, yanılgısız ve olanaklı en iyi yolda anlayabilmesini sağlamak için bir araç geliştirilmelidir. Böylece herkes görebilir ki tüm bilimleri bir ereğe ve bir amaca yöneltmeyi istiyorum. Öyle ki belirtmiş olduğumuz o en yüksek insan eksiksizliğine erişebilelim. Ve buna göre bilimlerde hedefimizi ilerletmeye hizmet etmeyen her şeyi yararsız olarak bir yana atmalıyız. Sorunu tek bir sözcükte toplarsak, tüm eylemlerimiz ve düşüncelerimiz bu biricik ereğe yönelmelidir. Gene de amacımıza erişmeye ve anlığı doğru yola getirmeye çalışırken yaşamımızı sürdürmemiz zorunlu olduğu için her şeyden önce belli yaşam kurallarını şimdiden iyi saptamalıyız. Bunlar kısaca şunlardır. 1. Çoğunluğun kavrayacağı yolda konuşmak ve bize amacımıza erişmede hiçbir engel getirmeyen her şeyi yapmak. Çünkü kendimizi olanaklı olduğu ölçüde çoğunluğun kavrayışına uydurmaya çalıştığımız sürece ondan elde edeceğimiz üstünlükler hiç de az olmayacaktır. Dahası bu yolda gerçekliğin dinlenmesine dost kulaklar kazanmış olacağız. 2. Kendimizi hazları ancak sağlığı korumak için yeterli olduğu ölçüde bırakmak. 3. Son olarak yalnızca yaşam ve sağlığımızı korumamızı sağlamaya yetecek denli para ya da başka şeyleri elde etmeye ve amacımıza karşıt olmayan genel töreleri izlemeye çalışmak. Bu ön kuralları saptadıktan sonra kendimi ilk ve her şeyin önünde gelen göreve, eşdeğişle anlığın iyileştirilmesini ve onu şeyleri amacımıza erişmek için zorunlu olan yolda anlamaya yetenekli kılma işine vereceğim. Bunu başarabilmek için burada doğallıkla önümüzde olan düzen şimdiye dek herhangi bir şeyi ikircimsiz olarak doğrulamak ya da yatsımak için kullanmış olduğum tüm algı türlerini sıralamamı gerektiriyor. Öyle ki tümü içinde en iyi olanı seçebileyim. Ve aynı zamanda kendi güçlerimi ve eksiksizleştirmeyi istediğim duayı bilmeye başlayabileyim. Eğer tam olarak dikkat edersek tüm algı türlerinin dörde indirgenebileceğiniz görebiliriz. 1. Söylentiden ya da herkesin dilediği gibi adlandırabileceği belli bir simgeden doğan algı. 2. Rastlantısal deneyimden doğan algı. Eşdeğişle henüz anlık tarafından belirlenmiş olmayan ve yalnızca rastlantısal olarak kendimini öyle sunduğu ve karşısına çıkaracak başka hiçbir aykırı deneyimimizin olmadığı ve böylece bir bakıma kıpırdamadan bizde kaldığı için böyle adlandırılan deneyimden 3. Bir şeyin özü, bir başka şeyden ama yetersiz olarak çıkarsandığı zaman doğan algı. Bu, ya belli bir etkiden nedeni çıkarsadığımız zaman ya da her zaman belli bir özellikle yüklü evrensel bir şeyden bir yargı çıkarsandığı zaman olur. 4. Son olarak bir şey yalnızca özü yoluyla ya da en yakın nedeninin bilgisi yoluyla algılandığı zaman doğan algı vardır. Tüm bu algı türlerini örneklerle açıklayacağım. Söylentiyle doğduğum günü, ebeveynlerimi ve haklarında hiçbir zaman kuşku duymadığım başka sorunları bilirim. Rastlantısal deneyim yoluyla öleceğimi bilirim. Çünkü bunu bana benzer başkalarının öldüklerini görmüş olmaktan doğrulayabilirim. Gerçi tümü de aynı dönem boyunca yaşamamış ya da aynı hastalıktan ölmemiş olsalardı. Yine rastlantısal deneyim yoluyla bilirim ki yağ ateşi besleme ve su onu söndürme özelliğini taşır. Aynı yolda bir köpeğin havlayan bir hayvan, insanın ussal bir hayvan olduğunu ve gerçekte hemen hemen yaşamın kullanımına ait olan her şeyi bilirim. Ama bir şeyi bir başkasından şöyle çıkarsarız. Bir başkasının değil ama belli bir cismi duyumsadığımızı açıkça algıladığımız zaman. Oradan açıkça ruhun cisim ile birleştiğini ve birliklerinin böyle bir duyumun nedeni olduğunu çıkarsarız. Ama oradan duyumun ve birliğin doğasını tam olarak anlayamayız. Ya da görmenin doğası ile bir tanışıklık kazandıktan ve bir ve aynı şeyin uzakken yakınken olduğundan daha küçük görünmesine yol açan özelliği taşıdığını öğrendikten sonra güneşin göründüğünden daha büyük olduğunu çıkarsayabilir ve aynı türden başka yargılar çıkarabilirim. Son olarak bir şey yalnızca özü yoluyla algılanabilir. Bir şeyi biliyor olmam olgusundan, o şeyi bilmenin ne olduğunu bildiğim zaman ya da ruhun özünü bilmekten onun beden ile birleşmiş olduğunu bildiğim zaman. Aynı tür bilgi yoluyla 2 artı 3'ün 5 ettiğini ya da bir üçüncüye koşut iki çizginin birbirine koşut olduklarını biliriz. Ve gene de bu tür bilgi yoluyla anlayabildiğim şeyler şimdilik çok azdır. Bütün sorunu daha iyi anlayabilmek için tek bir örnekten şöyle yararlanacağım. 3 sayı verilir ve 3'ünün karşısında ikincinin birinci karşısında olduğu gibi duracak bir 4'üncünün bulunması istenir. Tecimciler bize düşünmeden 4. sayıyı bulmak için neyin gerektiğini bildiklerini söyleyeceklerdir. Çünkü onlara ustaları tarafından tanıtlama olmaksızın keyfi olarak verilmiş olan kuralı henüz unutmamışlardır. Başkaları ise yalın sayılarla deneyimlerinden evrensel bir belit oluştururlar ki bunda 4. sayı kendiliğinden açıktır. 2, 4, 3, 6 durumunda olduğu gibi. Buradan görürler ki 2. sayı 3. ile çarpılır ve çarpım 1. ile bölünürse bölüm 6 olur. Bu işlem olmaksızın orantılı olarak bildikleri aynı sayının üretildiğini gördükleri zaman işlemin orantılı bir 4. sayıyı bulmak için her zaman geçerli olduğu sonucunu çıkarırlar.